Ayrım 14 Miras Robert Ludlum Sayfa 151 Kaptanın masasına döndüğünde ileri gelen yönetmenlerinden birinin ölmüş olduğunu kısaca ve içtenlikle açıkladı. Bu konunun üzerinde durulmasını istemediğinden masadakiler uygun bir sessizlikten sonra şundan bundan konuşmaya devam ettiler. Kalpurnia'nın kalın kaşlı, şişman ve kocaman yanaklı bir İngiliz olan kaptanı, iyi bir yönetmeni kaybetmenin, iyi yetiştirilmiş bir çımacının başka bir yere gitmesine yakın olduğunu söyledi. Elizabeth'in yanında oturan genç adam kadına doğru eğilerek tam tiyatrolardaki gibi değil mi diye fısıldadı. Yaşlı kadın bir gülümsemeyle karşılık verdi. Denizler hakimi, tayfalarına emir verirken onu gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Hayır diye cevap verdi genç adam. Ama onu şimdi banyodan çıkarken görmüş gibi oluyorum. Daha gülünç olmaz mıydı? Yaramaz bir çocuksunuz. Eğer bir buz adasına çarparsak sizin yanınızda olmak istemezdim. Ama ben ilk can kurtaran sandalını atlayıp size de bir yer ayırırdım. Genç adam sevimli sevimli güldü. Elizabeth de güldü. Genç adam onu eğlendiriyordu. Avrupa'da yapacakları gezilerden söz etmeye başladılar. İşin gülünç yanı da ikisi de kesin bir yer söylemekten kaçınıyordu. Yemek bitince kaptanın önemli konukları oyun odasına gidip bridge oyunu için ikişer ikişer ayrıldılar. ''Çok kötü bir İskambil oyuncusuymuşsunuz gibi geliyor bana'' dedi Canfield, Elizabeth'e gülümseyerek. ''Ama ben oldukça iyi oynadığımdan size yardımcı olabilirim.''
''Böyle baş döndürücü bir daveti reddetmek çok güç.''
Sonra Canfield sordu. ''Kim öldü, tanır mıyım onu?'' ''Sanmıyorum delikanlı.''
''Ne biliyorsunuz, kimdi adam?'' ''Bankamda çalışan bir yönetmeni nereden tanıyabilirsiniz ki?''
Anladığıma göre oldukça önemli bir kişiydi.
Bazıları öyle düşünüyorlardı.
Eğer yeterli derecede zengin idiyse ona belki de bir tenis kortu satmışımdır.
Gerçekten Bay Canfield ömür adamsınız. Elizabeth gülüyordu.
Oyun sırasında Elizabeth Canfield'ın kuralları bilmesine rağmen iyi bir oyuncu olmadığını anladı. Bir ara eli Elizabeth'e gereksiz yere bıraktı. Belki de kibarlık ediyor diye düşündü yaşlı kadın. Canfield garsondan bir çeşit sigara istedi. Onun yerine başka bir çeşit olduğunu öğrenince izin isteyerek istediğini kamerasından alacağını söyledi. Elizabeth yemek yerlerken genç adamın yeni bir sigara paketi açtığını hatırladı. O elin bitmesinden birkaç dakika sonra yerine döndü. Deniz tutmuş yaşlı bir adama yardım etmek zorunda kaldığından geciktiğini söyleyerek özür diledi. Elizabeth hiçbir şey söylemedi. Yalnız gözlerini adama diktiğinde biraz da kuşkulanarak Canfield'ın gözlerini kendinden kaçırdığını gördü. Oyunu erken bıraktılar. Kalpurnia epeyce sallanıyordu. Genç adam Elizabeth'le birlikte kadının kamerasına doğru yürüdü.
''Çok hoştunuz bütün gece. Artık genç kuşakla eğlenmeye bırakıyorum sizi.''
Canfield gülümseyerek kadına anahtarını verdi. ''Nasıl isterseniz ama bu beni çok sıkacaktır.''
''Ya zaman değişti ya da genç adamlar.''
''Belki de.'' ''Adamın gitmek için acele eder gibi bir hali var.'' diye düşündü Elizabeth.
''Neyse, size yaşlı bir kadından teşekkürler.''
O denli genç olmayan bir adam da teşekkür ediyor. İyi geceler Madam Scarlatti. Elizabeth adama döndü.
Hala o ölen adamın kim olduğunu öğrenmek istiyor musunuz?
Bana söylemek istemediğinizi anladım. Önemi yok. İyi geceler.
Adamın ismi Cartwright'tı. Jefferson Cartwright. Onu tanıyor muydunuz?
Adamı dikkatle izledi. Üzgünüm ama hayır. Bakışları gayet masumdu. İyi geceler.
İyi geceler delikanlı.
Kadın kamerasına girerek kapıyı kapattı. Canfield'ın adımlarını duyuyordu. Adamın kuşkusuz acelesi vardı. Elizabeth vizonunu çıkararak ağır eşyaların yere yapıştırıldığı yatak odasına geçti. Lambayı yakarak yatağın kenarına oturdu. Kalpurnia'nın kaptanını genç adam için söylediklerini tam olarak hatırlamaya çalıştı. Bir de çok önemli tanıdıkları olan Canfield adında genç bir adam.
Elizabeth o zaman pek önemsememişti.
Bir spor firmasıyla ilişkisi var. Sık sık gemiye biner, Wimbledon galiba.
ve sonra kaptan şöyle eklemişti. Herhalde önemli birinin oğlu. Onu alacağız diye Doktor Barstow'dan vazgeçmek zorunda kaldık.
Elizabeth hiçbir soru sormadan kaptanın listesini onaylamıştı. Demek ki genç adamın gemiyi yöneten firmada hatırı sayılır tanıdıkları vardı ve iki katından da ileri gelen kişileriyle gezilere çıkmaya alışık olan kaptan, Canfield'ı masasına alabilmek için çok tanınmış bir operatörü dışarıda bırakmıştı. Elizabeth telefonu kaldırarak telsiz odasını istedi.
''Kalpurnia telsizi, iyi akşamlar.''
Adamın İngiliz aksanı akşamlar sözünü mırıltı şeklinde söylemesinden belli oluyordu.
''Ben Elizabeth Scarlett diyeyim, A suitinden. Görevli memurla görüşebilir miyim lütfen?''
''Ben güverte görevlisi Peters. Bir yardımım olabilir mi?''
''Bu akşam nöbette olan görevli siz miydiniz?''
''Evet madam, New York'a yolladığınız telgraflar hemen gönderildi. Bir saat içinde istenilen yere varırlar.''
''Teşekkür ederim. Yalnız ben onun için aramadım. Korkarım ki telsiz odasında buluşacağım bir kimseyle karşılaşamadım. Beni soran oldu mu?''
Adamın sesinde bir duralama olacak mı diye dikkatle dinledi. Ama hiç duraklamadan cevap geldi.
''Hayır madam, kimse sizi sormadı.''
''Belki de utanmıştır. Kendimi oldukça suçlu hissediyorum.''
''Sizden başka yalnız 3 yolcu bu odaya geldi bu akşam. Daha denizde ilk gecemiz biliyorsunuz.''
''Sadece 3 kişi geldiğine göre bana lütfen kimler olduklarını tarif edebilir misiniz?''
''Yaşlıca bir çiftle biraz telaşlı görünen genç bir adam.''
''Genç adam telsiz turunu istedi.''
''Neyi dediniz?''
''Telsiz turunum adam. Birinci sınıf için günde 3 tane tur var. 10, 12 ve 2. İyi niyetli birine benziyordu.''
''Bu adam 30 yaşları dolaylarında ve smoking giymiş biri miydi?''
''Evet madam.''
''Teşekkür ederim Bay Peters, pek önemli değil ama aramızda kalsa iyi olur.''
''Tabii efendim.''
Elizabeth ayağa kalkarak oturma odasına geçti. Bridge ortağı iyi bir oyuncu olmayabilirdi ama çok becerikli bir aktördü kuşkusuz. 19. Bölüm. Matthew Canfield koridorda hızlı hızlı yürüyordu çünkü midesi bulanıyordu. Belki B güvertesindeki bar ve oradaki kalabalık ona biraz iyi gelebilirdi. Bara girdi, bir brandy ısmarladı.
''Müthiş bir parti değil mi?''
Geniş omuzlu futbolcu kılıklı biri Canfield'ın yanındaki tabureye oturmuştu.
''Öyle ya.''
Canfield adama anlamsız bir gülümsemeyle karşılık verdi.
''Ben seni tanıyorum. Kaptanın masasında oturuyordun.''
''Yemekler kaptanın masasında çok güzel.''
''Biliyor musun, ben de kaptanın masasında oturabilirdim ama bok yesinler.'' dedim.
''İlginç bir meze olurdu.''
''Yok yok, çok ciddiyim.''
Adam herhalde Park Avenue'lüydü.
''Amcam çok zengindir.''
''İstersen benim yerimi alabilirsin.''
İri yarı adam arkaya doğru kaydı, düşmemek için bara yapıştı. Bakışları o kadar donuktu ki sanki göz kasları görevini yapmıyordu. Sapsarı saçları aldığına düşüyordu.
''Ne iş yapıyorsun ahbap, hala okuyor musun?''
''İltifatına teşekkürler. Hayır, Wimbledon spor malzemelerinde çalışıyorum. Ya sen ne yapıyorsun?''
Canfield biraz geriye gelerek bakışlarını kalabalıkta dolaştırdı.
''Godwin ve Rawlins hisse senetleri. Karımın babasının şehirde 5. büyük şirket.''
''Çok etkileyici.''
''Senin numaran ne?''
''Ne?''
''Numaran torpilin. Nasıl o masaya oturdun?''
''Çalıştığım yerin arkadaşları. İngiliz firmalarıyla çok iş yaparız.''
''Wimbledon Detroit'te değil mi?''
''Hayır, Chicago'da.''
''Adın ne?''
Canfield tam cevap vermek üzereydi ki gözü yanında oturan sarhoş sarışının boyun bağına takıldı. Neden olduğunu anlayamamıştı. Sonra adamın kol düğmeleri dikkatini çekti. Kol düğmeleri de boyun bağı gibi koyu kırmızı ve siyah çizgiliydi.
''Dilini kedi mi yuttu?''
''Ne dedin?''
''Adın ne?'' ''Benimki Boothroyd, Chuck Boothroyd.''
Düşmemek için tekrar barın kenarına tutundu. Yarı kendinden geçmiş gibiydi. Canfield, brandinin de bir işe yaramadığına karar verdi. Kendini hasta hissediyordu.
''Buraya bak ahbap, midem bulanıyor. Alınma ama bir kaza olmadan gitsem iyi olacak. İyi geceler Bay
Boothroyd.'' Bay Boothroyd gözlerini yarım aralayarak elini bardağına uzatırken bir selam çaktı. Canfield hafifçe sallanarak aceleyle dışarı çıktı.
Canikom,
koyu renk saçlı bir kadın Canfield'dan boşalan tabureye kendini attı.
Seni bulmaya çalıştığım her Allah'ın cezası zaman ortadan kayboluyorsun.
Cadılaşma sevgilim.
Sen böyle kaçtıkça ben de cadılaşırım. Barmen hemen oralardan uzaklaştı. Bay Boothroyd karısına baktı ve bir an için sallanması durdu. Gözlerini karısına diktiğinde bakışları iyice cinleşmişti. Dışarıdan bakanlar adam çok içtiği için karısıyla kavga ediyor derlerdi. Chuck Boothroyd eğik durumunu korumasına rağmen gürültünün içinde açık bir sesle konuşuyordu. Sarhoş filan değil, gayet ayıktı.
Üzülecek bir şey yok canım.
Emin misin?
Evet.
Kimin nesiymiş?
Meşhur satıcı, fırsatçı bir iş adamı.
Eğer bir satıcıysa neden kadının yanına oturtmuşlar?
Haydi Allah aşkına kendine gel, çok sinirlisin.
Sinirli değil, dikkatliyim.
Sana anlatayım, Chicago'da Wimbledon adlı bir spor malzemesi firmasında çalışıyor. İngilizlerle çok iş yapıyorlar.
Boothroyd durdu, ufak bir çocuğa basit bir konuyu anlatır gibiydi.
Bu bir İngiliz gemisi. Koca karının da bir sürü tanıdıkları var. Ayrıca herif dut gibi sarhoş ve hasta.
Bir yudum ver.
Bayan Boothroyd kocasının bardağına uzandı. Al.
Ne zaman yapacaksın?
Aşağı yukarı 20 dakika içinde.
Neden bu gece olması gerek?
Herkes sarhoş ve deniz de berbat. Sarhoş olmayanların bile kusmaktan canları çıkıyor.
Benim ne yapmamı istiyorsun?
Yüzüme şiddetli bir tokat vur. Sonra demin kimin yanındaysan oraya git ve benim sonumun geldiğini söyle. Bir iki dakika sonra ben yere düşüp bayılacağım. 2-3 adamın beni kameraya taşımalarını sağla.
Kimse bunu yapabilecek kadar ayık değil.
Öyleyse kamarotu bul. Olmazsa barmeni. Barmen daha iyi. Onu çok kızdırdım zaten.
Olur, anahtarın var mı?
Baban sabah rıhtımda anahtarı verdi bana.
20. Bölüm. Canfield kamerasına geldiğinde her an kusabileceğini düşünüyordu. Geminin durmak bilmeden sallanması onu iyice etkilemişti. İnsanlar deniz tutmasıyla ilgili şakaları nasıl yaparlar diye geçirdi aklından. Ona hiç de gülünç gelmiyordu. Yalnızca ayakkabılarını çıkararak kendini yatağa attı. Uykusu gelmeye başlamıştı. 24 saattir bitmez tükenmez bir baskının etkisindeydi. Tam o sırada kapısı vuruldu. İlk önce sessizce. O denli sessiz ki Canfield yalnızca yatakta bir yandan diğerine döndü, sonra giderek hızlandı.
Canfield yarı uykuda ne var diye seslendi. Kapıyı açsan iyi olur arkadaş.
Kim o? Canfield odanın dönmesini durdurmaya çalışıyordu. Dışarıdaki kapıya yeniden yoğun bir şekilde vurmaya başladı.
Allah aşkına anladık peki.
Canfield ayağa kalkıp sendeleyerek kapıya doğru yürüdü. Kilidi açabilmek için de ayrı bir çaba göstermesi gerekti. Geminin telsiz görevlilerinden biri üniformasıyla kabine daldı. Canfield elinden geldiği kadar aklını başına toplamaya çalışarak kapıya dayanmış duran adama baktı.
''Ne halt etmeye buraya geldin?''
''Önemli bir şey olursa kamerana gelmemi söylememiş miydin? Hani biliyorsun ya o çok ilgilendiğin konuda.''
Bir İngiliz denizcisinin bir neden olmadan kurallara karşı gelmeyeceğini de biliyorsundur. Kaç para istiyorsun? Senin için $50.
Çok fazla değil mi?
Ama değer doğrusu.
$20 olsun.
Haydi canım.
30'dan bir kuruş fazla olmaz. Canfield yatağına doğru yürüdü.
Tamam, ver parayı.
Canfield cüzdanını açarak telsizciye 3 tane $10 uzattı.
Söyle bakalım neymiş bu kadar önemli olan?
Yakalandın Madame Scarlatti tarafından. Adam geldiği gibi çıkıp gitmişti bile. Canfield kendine gelebilmek için soğuk suyla yıkandı, çeşitli yolları aklından geçiriyordu. Yakalanmıştı, artık mantıksal sınırlar içinde yararlı olabilmesi ortadan kalkmıştı. Onun yerine başkasını getirmeleri gerekecekti ama bu da zaman alırdı.
Yapabileceği tek şey yaşlı kadına onu kimin peşine taktığı konusunda yanlış bilgi verebilmekti. Keşke Benjamin Reynolds'u bulabilseydi de ondan akıllıca öğüt alabilseydi. Sonra Reynolds'ın yakalanmış başka bir arkadaşlarına verdiği öğüt geldi aklına. Gerçeğin bir bölümünü kullan, belki işe yarar. Yaptığın işler için bazı nedenler göstermeye çalış. Kamerasından çıkarak Elizabeth'in A güvertesindeki süvitini buldu, kapıyı vurdu. Godwin ve Rawlins firmasının yönetmeni başkanı Charles Conway Boothroyd salonda yere sere serpe uzanmış baygın yatıyordu. Üç kamarot, iki yarı sarhoş yolcu, karısı ve oradan geçmekte olan bir dümenci adamın kocaman vücudunu güçlükle kamerasına taşıdılar. Sarışın devin ayakkabılarını ve pantolonunu gülerek çıkartıp üstünü bir battaniyeyle örttüler. Bayan Boothroyd iki şişe şampanya çıkararak kurtarıcılara dağıttı. Kendine de bir bardak su doldurdu. Kamarotlarla Carpurnia'nın dümencisi kadının ısrarlarına karşı gelemeyerek biraz içtikten sonra oradan ayrıldılar. Bu arada bayan Boothroyd onlara kocasının ne denli kendinden geçtiğini devamlı olarak tekrarlamıştı. İki gönüllüyle yalnız kalınca bayan Boothroyd önce şampanyanın sonuna kadar içilip bitmesini sağladı. ''Kimin kamerası boş?'' diye sordu. Adamlardan biri bekardı, diğerinin karısı ise partideydi. İki adama birden bakarak ''Haydi gidelim, benimle başa çıkabilir misiniz?'' dedi. İkisi birden evet anlamında başlarını salladılar. ''Sizi uyarayım da ikiniz için de eteklerimi açarım ama yine de benimle başa çıkamazsınız.'' Bayan Boothroyd kapıyı açarken hafifçe sallanıyordu. ''İnşallah birbirinizi seyretmeye bir itirazınız yoktur, benim çok hoşuma giderdi.'' Kadının ardından odadan çıkmaya çalışırken iki adam az kalsın birbirlerini ezeceklerdi. ''Aşifte!'' diye mırıldandı Charles Conway Boothroyd. Battaniyeyi fırlatarak pantolonunu giydi, sonra çekmecelerden birini açarak karısının bir ipek çorabını aldı. Prova yaparmışçasına çorabın koncunu başına geçirdi ve yataktan kalkarak aynaya baktı. Aynadaki görüntüsü hoşuna gitmişti. Çorabı çıkararak bavulu açtı. Gömleklerin altında bir çift lastik ayakkabıyla bir metre uzunluğunda esnek bir ip vardı. Charles Conway Boothroyd lastik ayakkabıları giydi. İri gövdesinin üzerine siyah yün örgüden bir kazak geçirdi. İp ayaklarının dibinde yerde duruyordu. O mutlu bir adamdı. Kapının vurulduğunu duyduğu zaman Elizabeth Scarlatti yatıyordu. Başucundaki çekmeceye uzanarak ufak bir tabanca çıkardı. Yataktan kalkarak dış odanın kapısına doğru yürüdü. Yüksek sesle ''Kim o?'' diye sordu. ''Matthew Canfield, sizinle konuşmak istiyorum.'' Elizabeth'in aklı karışmıştı. Hiç adamı beklemiyordu. Ne söyleyeceğini şaşırmıştı. ''Galiba içkiyi biraz fazla kaçırdınız Bay Canfield, sabahı bekleyemez miydiniz?'' Kendi sözlerini kendi de pek inandırıcı bulmamıştı. ''Sarhoş olmadığımı ve sabaha kadar da bekleyemeyeceğimi pek hala biliyorsunuz. Şimdi konuşmamız gerekiyor sanırım.'' Rüzgar ve deniz biraz olsun sesini bastırabiliyordu. Midesinin bulanmasını ise ancak elinde çok önemli bir iş olduğunu düşünerek unutabiliyordu. Elizabeth kapının yanına geldi. ''Şimdi konuşmamızı gerektirebilecek tek bir neden bile gelmiyor aklıma. Umarım ki geminin polisini çağırmak zorunda kalmam.'' ''Hanımefendi, Allah rızası için şu kapıyı hemen açar mısınız? Yoksa ben polisi çağırıp ikimizin de Avrupa'da milyonlarca dolar değerinde senetlerle cirit atan biriyle ilgili olduğumuzu söyleyeceğim.''
''Ne dediniz?''
Elizabeth şimdi süvitin ana kapısının yanına gelmişti. ''Buraya bakın Madame Scarlatti.'' Matthew ağzını kapının tahtasına iyice yapıştırmıştı. ''Eğer yanılmıyorsam elinizde bir tabanca var. Kapıyı açın ve eğer ben yalnız değilsem ve ellerim de başımın üzerinde kenetli değilse ateş etmekte hürsünüz. Bundan daha fazla dürüst davranamam değil mi?'' Kadın kapıyı açtığında karşısında kusmasına yalnızca kadınla yapacağı konuşmanın önemi engel olan bir Matthew Canfield'ı buldu. Canfield içeri girip kapıyı kapatınca Elizabeth adamın nedenli rahatsız olduğunu hemen anladı. Her zamanki gibi baskı altında önceliklerin sırasını biliyordu. Benim banyomu kullanın Bay Canfield. Kendinize çeki düzen verin, sonra konuşuruz.
Charles Conway Boothroyd yatağındaki battaniyenin altına iki yastık yerleştirdi. Yerdeki ipi alarak kement haline getirdi. Karısının ipek çorabını cebine koydu. O da ağ güvertesinde olduğundan hedefine ulaşabilmesi için sadece köşeyi dönmesi yeterliydi. Acele bir hesap yaparak bu dalgalı denizde bir insan vücudunun denize atılmasının kaç saniye tutacağını buldu. Kendinden çok emindi. O tam anlamıyla bir profesyoneldi. Herkes onun değerini anlayacaktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 162.